Ayrım 8.
Manastırın bağlarından birinin ucunda Kudüs'e su veren bir pompalama istasyonu ve çok eski bir kervansaray yıkıntısı vardı. İki yanında birer çam kümesi yükseliyor ve yolun Yahuda tepelerine giden dar geçide girdiğini belirtiyordu. Bu serin ve yeşil yere Araplar Babel Ued, vadinin kapısı adını veriyorlardı. Birkaç ay sonra sadece Babel Ued adı bütün bir kuşak Filistin Yahudisi için devletlerini koruma karşılığında ödemeleri gereken bedel anlamına gelecekti. Gerçekten de orada Babel Ued'in çamları altında konuşmalar duruyor ve yolun en korkulu bölümü başlıyordu. 30 kilometre boyunca derin bir boğazın girinti ve çıkıntılarına uyan yol, ağaçlar ve kayalıklarla kaplı dik yamaçlar arasından kayıyordu. Her taş ardında bir nişancıyı, her dönemeç bir tuzağı, her ağaç kümesi bir saldırgan sürüsünü gizleyebilirdi. Kayalık tepeleriyle vadiye hakim olan köylerin tümü Arapların elindeydi. Davud'un içinde 10 emirin yazılı olduğu tabletler bulunan değerli sandığı gizlediği ve 10. Roma lejyonunun 70 yılında Kudüs'ü yakıp yıkmadan önce karargah kurduğu Ebu Goş, Hazreti İsa çağında Kudüs'ün batıdan girişini koruyan ve bir Roma kalesiyle üstüne yapılan bir Haçlı şatosunun yıkıntılarına kurulan Kastel, kutsal şehri kuşattıkları sıra Titus'un askerlerinin dinlenmek için geldikleri Kolonya, yeniden güvenliğe kavuşmak için Yahudilerin tepelere varmaları ve Kiryat Anavim kibbutsunun barakalarını görmeleri gerekiyordu. 6 kilometre ötede yol doruk noktasına varıyordu. Uzun bir eğim öteki yamaca doğru iniyor ve ancak o zaman Kudüs'ün iç rahatlatıcı dış mahalleleri görünüyordu. Kutsal kitaptaki kervanların, Romalıların arabalarının ve Haçlı taburlarının devamı olan Yahudi kamyonlarıyla otobüslerinin meydana getirdiği kafileler, Kudüs'e yaşaması için gerekli yiyecekleri taşımak için bir kez daha bu dar boğazın tehlikelerine göğüs germek zorundaydılar. Bu daracık yolun konmasını sağlamak aşağı yukarı çözümü imkansız bir sorundu. Yine de Yahudi liderler gidene kadar İngiliz polisiyle ordusunun bu görevi yerine getireceğine güveniyorlardı. Kudüs'ün uluslararası önemi ve ağırlığı İngilizlerin Filistinlilere kaldıkları sürece bu yolu açık tutacaklarına herkesi inandırıyordu. Bu inançtan yola çıkarak Yahudi planı Kudüs'ün beslenme işini öncelikle Haganah'a bırakıyordu. İngiliz birliklerinin bu hayati yolu koruyacakları sanılan birkaç ay boyunca bir Arap kuşatması altında yaşamasının bağlı bulunduğu silah ve erzakların Kudüs'e sokulması için elden ne geliyorsa ortaya konacaktı. Planının doğruluğundan emin olan Yigael Yadin kendine güveniyordu. Nasılsa olanakları öylesine kısıtlıydı ki başka çaresi de yoktu. Bu kış başında Yahudilerin başlıca silahı iyimserlikti. Kudüs yaralarını sarıyordu. Karanlığın bastırışı ve çok sıkı bir sokağa çıkma yasağı yangın çıkaran yağmacı Arapları ticaret merkezinden uzaklaştırmıştı. Sağda solda birkaç alev hala karanlıkta çıtırdıyordu. Şehrin geri kalan bölümünden dikenli teller ve İngiliz polisinin kordonuyla ayrılan bu zengin mahalle şimdi acınacak bir görüntü ortaya koyuyordu. Arap dişçi Ebu Suan felaketin büyüklüğünü seyrediyordu. Elektrik, telefon ve hava gazı kesilmişti. Gecenin karanlığında yakındaki dumanı tüten bir bakkal dükkanının yıkıntılarından geldiğini sandığı bir dizi patlama işitiliyordu şimdi. Bu patlamalar daha birkaç saat mahalleye rahat vermeyecekti. Sıcağın etkisiyle binlerce kutu sardalya patlıyordu. İçi ezilen Ebu Suan penceresini kapattı. Bu kez kararını vermişti. En kısa zamanda daha sakin bir mahalleye sığınacaktı. David Ben Gurion'un 10 bin tüfek almak üzere Paris'e yolladığı adam bitkin ve umudu kırık halde başarısızlığını ölçüyordu. O gün Berry sokağındaki California oteline Avrupa'nın bütün silah ticcarları dolmuştu sanki. Ama başta Klinger tarafından Ben Gurion'a yollanan adam olmak üzere bütün teklifler temelsiz ve kabul edilmesi imkansız çıkmıştı. Ehud Avriel'in artık bir tek umudu vardı. Acı bir puro dumanının ortasında karşısına geçmiş oturan ziyaretçi. Hafif bir utanç duygusu belirten sesiyle Paris'te ufak bir ithalat ihracat işi yapan Roman Yahudisi Robert Abram Abramovich'i 1943 yılında küçük bir yelkenliyle Filistin'e girmeyi başardığını ama orada kalmadığını Avriel'e anlattı. Kutsal toprak ona çok dar görünmüştü. Bu topraklar üzerindeki şartlar da ona göre fazlasıyla güçtü. İyi yaşamayı çok severim diye itirafta bulundu. Atları severim, kadınları severim. Dolayısıyla da savaş biter bitmez gelip Paris'e yerleştim. Ama bu kadar güç beğenen biri olmasaydım hala Filistin'de yaşayacaktım. Sizin yerinize de Ben Gurion beni silah almaya gönderecekti. Avriel'in şaşkınlığı karşısında eskiden Avrupa'nın en büyük silah fabrikalarından birinin Romanya temsilciliğini yaptığını ve fabrika yöneticileriyle yakın ilişkilerinin hala devam ettiğini açıkladı. İhtiyaç duyduğumuz her şeyi bize satacaklardı dedi evrak çantasından iki katalog çıkararak. Gözleri hayranlıkla yuvalarından uğrayan Avriel, Ben Gurion'un geniş hayal gücünün bile benzerini gözünün önüne getiremeyeceği zenginlikteki silah fotoğraflarıyla dolu sayfaları karıştırmaya koyuldu. Abramovich'i bu silahların alımının tek ve önemli bir şarta bağlı bulunduğunu da belirtti. Silah fabrikası herhangi biriyle değil, özel bir ulusun yetkili temsilcisiyle anlaşma yapabilirdi. Aşağı yukarı 6 ay geçmedikçe Yahudi devletinin varlığı resmen kabul edilemeyeceğinden Avriel'in başka bir ülkeden aldığı yetki belgelerini sunması gerekiyordu. Ben Gurion'un yolladığı adam düşündü. Sonra Pontio sokağı 53 numarada bulunan bir dosyanın kendisine getirilmesini istedi. Bu adresten daha birkaç ay önce Avrupa Yahudilerinin Filistin'e göçünü yönetiyordu. Hatırladığı kadarıyla da dosya çok eski çağlardan beri Yahudi ulusuyla ilişkisi olmayan bir ülkenin adını taşıyordu. Önceki yıl İmparator Haile Selasiye'nin Avrupa'daki temsilcisi olan bir Rus prensine ödediği 1.000 dolar karşılığı, Avriel Paris'teki Habeşistan elçiliğinin başını taşıyan 100 kadar kağıt ve bir dizi resmi mühür edinmişti. Yahudilerin Filistin'e gitmek üzere binecekleri vapurlara ulaşabilmeleri için Fransız yetkililerinin istediği sahte vizeleri hazırlamakta bu belgelerden faydalanmıştı. Getirilen dosyada Avriel başlıklı 8 kağıt buldu. Suç ortaklığını belirten bir gülümseme Abramovich'in yüzünü aydınlattı. Silah alımı için gereken belgeler bunlardı işte. Cebinden 2 zar çıkardı ve birini Avriel'e uzattı. Roman her şeyi düşünmüştü. Bir zamanlar temsil ettiği silah fabrikasının bulunduğu şehre gitmek üzere alınmış 2 uçak bileti vardı zarflarda. Avriel, talihinin yolunda gittiğine sevinirken 2000 kilometre ötede başka bir yolcu, Avrupa'daki görevini başarıyla sonuçlandırdığı için kendi kendini kutluyordu. Suriyeli yüzbaşı Aziz Kerin, iki tarafı da hoşnut bırakan anlaşmayı yaptığı büyük ve modern binadan az önce çıkmıştı. Zbrojovka Brno'nun Prag'da Belkridos Caddesi 20 numaradaki merkezinde E-18 tipi 10.000 Mauser tüfek ve MG-34 tipi 100 mitralyöz siparişi vermişti. Bunların Şam'a kadar ulaştırılmasını bile sağlamıştı. Yine de kendinden sonraki müşterinin kimliğini öğrense genç Arap'ın iyimserliği herhalde epey azalacaktı. Akşam yemeğine başladığı sıra Ehud Avriel de diş fırçasını, kutsal kitabını ve Faust'unu evrak çantasına yerleştiriyordu. Ertesi sabah Prag'da Belgrado Caddesi 20 numarada bulunacaktı. Ehud Avriel'in Zbrojovka Brno silah fabrikasına yapacağı ziyaret, Filistin Yahudilerinin yaşamaları için gerekli silahları edinmek üzere verdikleri savaşın yeni bir aşamasıydı. Ürünlerini yetiştirmek için ihtiyaç duydukları su gibi silah da Yahudilerin devamlı saplantısı olmuştu. 1936 yılına kadar kibbutzlarında ve tahkim edilmiş köylerindeki silah depoları hep çoğu kere Araplardan satın alınan ve gerektiğinde onlara karşı kullanılacak olan çok çeşitli tüfekleri gizlemişti. O yıl zararsız görülen traktörler, yol yapımında kullanılan silindirler ve buhar kazanları gelmişti Hayfa Limanı'na. Kişisel silah alımlarının sonu ve Haganah'ı silahlandırmak için harcanan çok daha ciddi bir çabanın başlangıcıydı bu. Makinelerin hepsi yeni silah ve cephane ile ağzına kadar doluydu. Bunları yollayan da portakal ihracına başlayan Filistin polisinin eski müfettişlerinden biriydi. Yaptığı işi gizlemek için Yahuda Arazi, Varşova'da iflas etmek üzere bulunan küçük bir tarım araç gereçleri fabrikasını satın almıştı. Her cumartesi son işçinin de gidişinin ardından Arazi hafta içinde yapılan makineleri söküyor, içlerine silahları gizleyip yeniden takıyordu. 3 yıl içinde küçük atölyesi Filistin'e 3000 tüfek, 3000 mermi, yüzlerce hava mermisi ve büyük başarı sayılabilecek 3 yolcu uçağı yollamıştı. Dipnot: bunlardan sadece biri belirtilen tarihte yerine varmamıştı. Haber alma ajansının mermi dolu bir parti makineye el koymaya hazırlandığını öğrenen Yahudiler, geminin yolunu düşman bir limana, Beyrut'a çevirdiler. Bir mucize sonucu depolarda bekleyen sandıklar Lübnan gümrükçüleri tarafından açılmadı ve 1941 yılında Yahudilerin eline geçti. Kibbutzlarda gizlenen makineler 1945 yılında gizli bir atölyede işler hale getirildi ve Filistin'de ilk mermilerin yapımını sağladı. İkinci Dünya Savaşı'nın patlaması Varşova'daki atölyenin çalışmalarına son verdi ama başındaki adamın değil. Filistin'e dönen Yehuda Arazi o günden sonra kendini iki yönlü bir çalışmaya verdi. İngiliz haber alma ajansı hesabına Almanlara karşı baltalama hareketleri düzenlerken aynı zamanda Haganah'ın gizli silah atölyeleri hesabına da İngiliz silah depolarını yağmalamaya koyuldu. İngiliz askerleri gibi giyinen ve ellerinde resmi emirler bulunan adamları depolara girip kamyonlarını doldurduktan sonra gidiyorlardı. Bazıları da Haifa Port Said arasında gidip gelen silah ve cephane trenlerine gizleniyor, suç ortaklarının beklediği belirli noktalarda vagonları boşaltıyorlardı. Arazinin adamlarının bir bölümü de kendilerine İngiliz istihkam subayları süsü verip batıdaki çölde savaş alanlarına dolaşıyor ve bozguna uğrayan Afrika Korps'un arkada bıraktığı silahları topluyorlardı. Dipnot, Afrika Korps, Afrika'daki Alman birliklerinin tümüne verilen ad. Hagana bunlarla silah yönünden çok güçlendi ve arazinin kellesine 2000 sterlin bedel biçildi. Yine de Hagana'nın silah efsanesi en olağanüstü dönemini savaş sonrasında yaşadı. Her şey 1945 yılının bir yaz gecesi Tel Aviv'deki bir kahvede başladı. Haim Slavin adlı Yahudi gazetesini okurken Washington kaynaklı küçük bir habere rastladı. Birleşik Amerika'daki silah fabrikalarına ait 700 bin makina yepyeni bir halde gelecek aylar içinde hurdaya çıkarılacaktı. Slavin yerinden kalkıp evine döndü ve David Ben Gurion'a bir mektup yazdı. Gidip alın o makineleri diye yalvardı. Çağdaş bir silah sanayinin temellerini atmak için gizlice Filistin'e sokun. Bu tarihin Yahudi ulusuna bir daha tanımayacağı bir fırsattır. Bu alanda Sovyet cezaevlerinden kurtulma 41 yaşındaki Rus Yahudisi Slavin'inki kadar yetkili bir imza bulunamazdı. Az gelişmiş bir ülke için en değerli belgeyle, mühendislik diplomasıyla Filistin'e gelen Haim Slavin, fizik ve kimya dallarındaki bilgileri sayesinde Hagana içinde çabucak önemli bir rol oynamıştı. Gündüzleri Filistin'in en büyük elektrik santralından sorumlu olan Slavin, geceleri Rehovot'taki bir apartman dairesinin mutfağında TNT tozu hazırlıyor ve el bombası yapımı için döküm deneylerine girişmiş bulunuyordu. Dipnot, TNT, trinitrotoluen, çok güçlü bir patlayıcı. Çağrısı da Yalta konferansında bulunan Amerikalı yüksek memurun Ben Gurion'a yaptığı açıklamaların birkaç hafta sonrasına rastlıyordu. O günden beri halkını Araplarla bir çatışmaya hazırlamanın gerekliliğinden başka şey düşünmeyen yaşlı lider için Slavin'in mektubu kaderin bir cilvesiydi. Slavin'e hemen New York'a gitmesini emretti. Orada da Birleşik Amerika'nın en ünlü ve en zengin Yahudi ailelerinden birinin temsilcisiyle bağlantı kurmasını sağladı. Rudolf Sonnenborn'un hayatında iki büyük ihtiras hakimdi. Siyonizm ve ailesine ait kimyevi maddeler fabrikası. Ben Gurion'un isteği üzerine Amerikalı Siyonist liderlerden bazılarını toplayıp Sonnenborn Enstitüsü adı verilen bir örgüt kurmuştu. Gizliliğe duydukları eğilim yüzünden seçilen bu dernek üyeleri Amerika'nın çeşitli bölgelerinden gelme ve çeşitli sanayi kollarında çalışan kişilerdi. Onların yardımıyla Slavin çalışmaya koyuldu. Bir gazete satıcısının vitrininde rastlantı sonucu bulduğu bir dizi eski Technical Machinery dergisiyle otel odasına kapandı önce. Çeşitli resimleri devamlı incelemesinin sonucu başlıca silahların yapımı için gerekli bütün araç gereçleri ezberledi. Ardından bütün Birleşik Amerika topraklarında uzun bir yolculuğa çıktı. Kötü İngilizcesine dikkati çekmemek için kendini sağır dilsiz gibi göstererek çeşitli fabrikaları gezdi. Ve hurda demir fiyatına bir sürü hadde makinası, pres, torna ve başka araç gereç satın aldı. Ama Amerikan kanunları işini garip bir şekilde zorlaştırıyordu. Çok özel bir takım makinelerin hurdaya çıkarılmadan önce sahipleri tarafından sökülüp işe yaramaz hale getirilmesi gerekliydi. Bu vazgeçilmez makineleri edinmek için Slavin bir sürü adam tuttu. Bunlar Birleşik Amerika'nın başlıca hurda demir depolarında dolaşarak değişik parçaları aradılar. En ufak somun Harlem'in göbeğinde 2000 Park Avenue adresindeki eski bir sütçü dükkanında Slavin'in kurduğu karargaha yollanıyordu. Orada bir kuyumcu sabrıyla Slavin makineleri yeniden yapıyordu. Bu akıl almaz çalışma sonucunda günde 50 bin tüfek mermisi yapabilecek makineleri, seri halinde makineli yapımı için gerekli 1500 işlemi gerçekleştiren bir makineler dizisine ve 88 milimetrelik havan mermileri ve imal eden tornaları ortaya çıkarmayı başardı. Kiloyla ve hurda demir fiyatına satın alınan bütün bu araç gerecin tümü 2 milyon dolara mal olmuştu. Birkaç ay önce yepyeni olan aynı araç gerecin değeri 40 kat fazlaydı. Bütün bunları Filistin'e sokmak yeni bir cambazlık olacaktı. Sayıları ve ağırlıkları bir zamanlar Yahuda arazinin başvurduğu gizleme hilelerini engelliyordu. Bütün dehasını bu makineleri ortaya çıkarmakta harcayan Slavin, hepsini en ufak vidasına kadar sökmeye koyuldu. İşi bitirdiğinde elinden tam 75 bin parça geçmişti. Ardından kendi buluşu olan bir şifre uyarınca parçaların listesini yaptı, gideceği yere vardığında İngilizlerin sandıkları açabileceğini de düşünüp, üzerlerindeki tekstil makineleri yazısını uyduracak şekilde parçaları iyice karıştırıp sandıklattı. Bu yüzlerce ton araç gerecin Filistin'e sokulmasını sağlamak için Slavin'in elinde hayati bir Arap sanayicisi adına çıkarılmış 35 ton tekstil makinesinin ithalini sağlayan resmi bir izin belgesi de vardı. Bütün parçalar öylesine ustalıkla birbirine karıştırıldı ki bunların neye yaradığını ancak dahi bir mühendis anlayabilirdi. Dolayısıyla da her sandık İngiliz gümrüğünden güçlük çekilmeksizin geçti, ayrıca gümrükçülerin hoşgörüsü bolca rüşvetle de sağlanmıştı. Dipnot: Bu gümrük memurları o karışık dönemden faydalanan birkaç kişi içindedir. Rudolf Sonnenburg bu kitabın yazarlarından birine yaptığı açıklamaya göre hayati sayılan bazı araç gereçler Filistin'e vardığında işbirliği yapmaları karşılığı bazı İngiliz memurlarının İsviçre bankalarındaki hesaplarına enstitü tarafından aşağı yukarı 250 bin dolar yatırılmıştır. Birleşmiş Milletler'in Filistin'de bir Yahudi devleti kurulmasına karar verdiği gece bu sandıklar çoktan hedefe varmıştı. Kibbutzlarda gizleniyor, açılıp zenginliklerini ortaya dökmeyi bekliyorlardı. Güvenlik gerekleriyle Haganah şefleri son İngiliz askeri gidene kadar bunları gizledikleri yerlerde bırakmayı kararlaştırdılar yine de. Bu süre içinde Yahudilerin ihtiyaç duydukları silahlarla cephaneyi bulmak için David Ben Gurion Ehud Avriyeli Avrupa'ya yollamıştı. Yukarıda söz konusu edilen makinelerin sonuncusu da yeniden monte edilip yerleştirildiğinde Haim Slavin tarihin en büyük mekanik bilmecesini çözmüş olmakla övünebilirdi. Harlem'deki bir sütçü dükkanından İsrail'deki kibbutzlara yollanan 75 bin parçadan bir tek somun bir tek halka eksik değildi. 6. Kutsal Kitap ve Tabanca. Hiçbir Filistin Yahudisi Haganah'ın Kudüs bölgesi şefi Ehud Avri'ye kadar sabırsızlıkla beklemiyordu tüfekleri. Ülkenin geri kalan bölümlerinde olduğu gibi orada da silah sıkıntısı gizli Yahudi ordusunun elini kolunu bağlıyordu. Şehirdeki güçlerin acınacak halde olan silah deposu sadece amirin yardımcılarından birinin, silah uzmanı Yemenli bir PTT mühendisinin bildiği 30-40 ayrı yere dağıtılmıştı. Silahtan çok daha fazla asker vardı. Silahların modelleri de neredeyse kullanacakların sayısı kadar çeşitliydi. Bu silahlar genellikle sökülmüş olarak Haganah'a bağlı kadınların iç çamaşırlarına gizlenerek şehirde gezdiriliyordu. Yahudilere bir devlet veren oylamadan 8 gün sonra Kudüs Haganah'ı amirin hatırladığı kadarıyla biraz hazırlık ve büyük bir kargaşalık sayesinde 500 kadar adamı seferber edebilmişti. Bir telefon, acele karalanmış bir mesaj ya da yol köşesinde mırıldanılan bir emirle sivil hayatlarından koparılan bu Yahudiler, çevresinde daha yaşlı ve hazırlıksız Kudüs Yahudilerinden bir çeşit milisin örgütleneceği devamlı görev yapacak bir çekirdek meydana getiriyorlardı. Amir seferber ettiklerini Rehaviye mahallesindeki bir lisede topladı. Bir bölümünü yedek olarak bıraktı, ötekileri çatışma ihtimalini en çok akla getiren göz önündeki yerlere, Arapların ve Yahudilerin bir arada oturduğu mahallelere dağıttı. Eski kazaklar ve kadife pantolonlar giymiş bir sürü genç böylece damlarda ve teraslarda, bahçelerde, pencerelerin ve giriş kapılarının ardında mevzilendiler. Dikkati çekmeden gözlüyor, en ufak olayı kolluyor, mahallede oturanların gidiş gelişlerini izliyor, şüpheli görünen yabancıların peşine düşüyorlardı. Her şeyden habersiz aşıklar gibi el ele tutuşan çiftler genç kızın göğsüne bir tabanca ya da el bombası gizleyerek sokaklarda devriye geziyorlardı. Nathaniel Lorch 20 delikanlı ve 6 kızla çok sofu olan Mea Shearim mahallesine gönderildi. Orada kızları boylarının el verdiği ölçüde gizleyebilecekleri silahların önemine göre ayırdı. Kızlardan biri öyle uzun boyluydu ki eğer eline geçirebilse bir sahte topu gizleyebileceğini düşündü. En kısa boylulara tabancaları verdi. Genç kızlarla 20 kadar delikanlının bir arada yaşaması mahalledeki sofu halkın öfkesini uyandırdı ve Lorch sonunda ikili bir nöbet düzeni kurmak zorunda kaldı. Bunlardan biri yakındaki İngiliz komiserliğinin polislerinden, öteki de Mea Shearim hahamlarının öfkesinden korunma amacını güdüyordu. Eli Arbel adlı başka bir subay da dinsel toplulukların tutuculuklarıyla karşılaştı. Öğrencilerin kutsal cumartesi günü savaşmayacakları konusunda yazılı teminat isteyen hahamla bezdirici bir tartışmadan sonra Arbel kollarını havaya kaldırıp bağırdı. "Eğer gerçekten bu teminatı istiyorsanız gidip Araplara başvurmalısınız." Geniş omuzlu sakin bir Alman Yahudisi olan Shalom Dror da yeni bir tabur kurma görevi düştü. Bu hayali birliği donatmak için giysi, battaniye ve taşınabilir yatak istemek amacıyla genç kızları şehirde kapı kapı dolaştırdı. Çevredeki bütün lokantalarda kullanılabilecek yemek karneleri bastırdı. Sonunda gereken askerleri sağlamak için Kudüs'ün en zengin delikanlı deposuna, İbrani Üniversitesi'ne başvurdu. Skopus Dağı'nın yüksekliklerinden şehre hakim olan Kudüs'teki genç ve seçkin Yahudilerin tapınağı, yeryüzündeki bütün Yahudi gençliğini çeken bir yerdi. Haganah şimdi bu gençlerin bazılarından savaşa katılmakla, yeryüzündeki Yahudi dayanışmasının bir örneğini vermelerini isteyeceklerdi. Amerikalı Bobby Reisman'ın İbrani Üniversitesi sıralarında bulunmaması gerekirdi. Aslında gitmek istediği Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'ydi. New Yorklu bir iş adamının oğlu olan Reisman, havadan indirilen 101. Tümen saflarında Normandiya'dan Ren boylarına dek savaşmış ve aldığı yara askerlik hayatına son vermişti. Savaştan sonra Reisman, Amerikan hükümetinin eski muhariplere verdiği öğrenim bursundan Paris'e gitmek üzere yararlanmıştı. Yolda bir arkadaşı gideceği yönü değiştirmeyi başardı ve Reisman kendini Kudüs'te buldu. Orada felsefe okumak üzere İbrani Üniversitesi'ne yazıldı. Ancak Leah adında simsiyah saçlı ve Filistin yerlisi bir genç kızın kişiliğinde çok daha heyecan verici bir konu kısa sürede bütün hayatını doldurdu. 1947 aralığında onunla evlendi ve şehir dışındaki bir öğrenci pansiyonuna yerleştiler. Bir gece Reisman yatarken buruşturulan bir kağıdın hışırtısını işitti. Kapısının altından bir zarf atıldığını gördü, zarfı aldı ve açtı. Ama içindeki mesaj henüz konuşup okuyamadığı İbrani dilindeydi. Zarfı karısına getirdi, genç kadın bunu ses çıkarmadan okudu. Bitirdiğinde kenara koydu ve düşündü. Bu bir çağrı dedi sonunda, Haganah'a katılma çağrısı. Reisman kendini yatağa bıraktı. Avrupa'da savaştan bıkmış, bu ülkeye savaşmak için gelmemişti. Ama cevabını bekleyen karısının kara gözlerini üzerinde hissediyordu. Odanın öteki ucunda bir çamaşır yığınının altında küçük bir tabanca vardı. Bu tabanca genç Yahudi kadının Haganah'a bağlı olduğunu ve örgütün kendisini çağırdığını belirtiyordu. Yalvaran gözlerine baktı ve karısının katıldığı bir savaşa seyirci kalamayacağını anladı. Peki dedi içini çekerek, kabul ediyorum. Rehavia Lisesi mahzenlerinden birinde başka bir genç Amerikalı öğrenci de Haganah'a katıldı. Karanlıkta yüzlerini seçemediği üç adam, New Yorklu bir hahamın oğlu olan Carmi Charney'i bir çeşit hücreye sokmadan önce sorguya çektiler. Karanlıkta bir masanın üzerinde iki şamdan, bir kutsal kitap ve bir tabanca duruyordu. Üzerine tutulan lamba karanlıkları deldi. Charney kendisini gözleyen adamların varlığını hissetti. Bir elini kutsal kitabın üzerine, ötekini de tabancanın soğuk kabzasına koydu. Sonra heyecandan titreyerek Siyonizmin yüce bilinci adına gizli ordu Haganah'a bağlılık yemini etti. Aynı törenle bir kuşak Filistin Yahudisi bu örgüte girmişti. Şifreli adıyla teyze diye anılan Haganah, bağlı olduğu Yahudi topluluğunun bünyesiyle iç içeydi. Arapların sayıca üstünlüğünün bilincine vardığından erkek ve kadın ayrımı yapmamış, kendi gençlik hareketi olan Gadna'yı kurmuştu. Bu gençlik örgütü izcilik bahanesiyle genç erkekler ve kızları askerlik hizmetine hazırlıyordu. Böylece Birleşmiş Milletler'in Filistin'i böldüğü sırada Yahudi gençliğinin çoğunluğu askerlik konusunda bir takım temel konuları biliyordu. Nathanael Lorch adındaki öğrenci gibiler için Haganah saflarında hizmet etmek bir aile geleneğiydi. Örgütle ilk ilişkisi 1836'daki Arap ayaklanması sırasında kurulmuştu. O sıralar gep genç bir öğrenci olan Lorch öndüğünün astarı içine babasına emri taşımıştı. Başkaları için 16 yaşında edilen bağlılık yemini Filistin bilincinin uyanmasını simgeliyordu.